Ayrım 2.
10 yıl önce sarayın baskısıyla dağıldıktan sonra üyelerinden birçoğu uzağı bulan Paris'e, Jön Türklerin yanına yakında kalan Kahire'ye, Selanik'e kaçmış olmasına rağmen İttihat ve Terakki diye de anılan bu cemiyet Rumeli'deki faaliyetlerini iyice geliştirmiş, kimi memleketin yönetiminde değişiklik, kimi özellik peşinde koşan ora yerlisi azınlığı, daha önemlisi bölgenin asayişinden sorumlu 3. ordunun genç subaylarını da saflarına çekmeyi başarabilmişti. Der Saadet'e yan bakan, her an Baba Ali ile el ense çekmeye hazır, komuta sınıfına baş kaldıran genç subaylar etrafında toplanmış, padişah aleyhdarı askeri birlikleriyle sefere hazırlanan bir işgal ordusunun kışlasını andırıyordu Selanik. Haşim Bey'in son edindiği habere göre Ermeni Taşnak Derneği ile muhalifin adını verdikleri bir toplantıda buluşup Osmanlı Sarayı'na karşı ortak mücadele hesapları yapıyordu Paris'teki İttihat ve Terakki. Halk arasında Der Saadet'e hiçbir yabancı ordu ayak atamaz gibi böbürlenmelere tanık olunurdu ama Selanik'teki 3. ordu kefere ordusu değildi. Her gün bir kıyamet kopabilir korkusuyla şehir ahalisi son meteliğine kadar harcayarak şekerinden peksimetine, dayanıklı yiyecek maddelerini kilerine, ambarına yığıyor, halkın cuma namazını kılmak ve ardından hutbeleri dinlemek için cami avlularına doluşmasıyla ıssız bir beldeye dönüşüyordu meydanlar. Sultantepe köylüsü sebzesini, meyvesini, sütünü, esnafsa stoktaki şekerini, ununu mahallede satmaktansa eşeğine yüklüyor, köydeki fiyatları 5'le çarpan Üsküdar'daki toptancılara götürüyordu artık. Maruf Berduş Raşit Efendi şehrin dört bir yanından topladığı haberleri evin beyine aktarmakta elbette kusur etmiyordu. Libabe Hanım, karanlık görünen günlerde lazım olacak nevaleyi, yağ ve peynir çömleklerini alt kattaki ambara, un, bulgur, peksimet, pirinç, şeker gibi yiyecekleri rutubetten korumak amacıyla tavan arasına kurdurduğu yeni bir kilere yığmaya başlamıştı. İncir, üzüm, dolmalık biber aldırıp kurutuyor, domateslerden salça yapıp kavanozlara bastırıyordu. Kendi dahil tüm ev halkı sefere çıkacak taburun levazım dairesi örneği durup dinlenmeyi unutmuş gibiydi. Fırsattan istifade Rana Bebek tek başına parmak ağızda badi badi adımlarla odaları geziyor, merdivenden sürüne sürüne avluya iniyor, bahçeye çıkıyor, yerde bulduğu öteberiyi ağzına atıp ısırmayı hürriyetin ilk tezahürü olarak görüyor, yakalanmanın ezikliğini hatırlanmanın zevkiyle bir arada hissettiğinde insan denen mahlukun haz ile hüznü birlikte yoğurma mizacının ilk anlarını yaşıyordu yavrucak. Menekşe bacı bir gün papatyaların ortasında oturmuş bir şeyler geveleyen kaçağı ne yediğini merak edip yanına vardığında yerden toplayıp ağzına götürdüğü kara çekirdeğin keçi pisliği olduğunu gördü. "Kız aç ağzını, tükür, tükür şu pisliği, köfte mi sandın bunları?" diyerek işaret parmağını bu gamsız kızın küçük diline kadar daldırıp ağzındakileri boşalttı. Az ilerideki sarnıcı musluğunda yüzünü gözünü yıkayıp avutmak için cebinden çıkardığı küçük bir şeker parçasını uzattığında ağlamaklı yavrucağın uzatılan şekeri sol eliyle aldığını fark eden, şekeri geri alıp sağ eline tutuşturan bacı, inatçı kızın sağ elindeki şekeri yere atıp sol eliyle topladığını görünce, "Abu, yediği haram olacak bu kızın, melaikeler ne der?" diye telaşlanıp yavrucağı kucakladığı gibi anasına götürdü. Dinine sadık, hurafeler ise pek inanmayan, sağ omzun iyi, sol omzun kötü meleklere sedir vazifesi gördüğü inanışına gülüp geçen Libabe Hanım, kızının el hareketlerine dikkat ettiğinde devamlı emdiği parmağının sol elinin baş parmağı olduğunu fark etti. Her sabah inatçı kızı uyanmadan onun sol elini kırmızı biber, sağ elini de gül reçeliyle ovalamasına rağmen yakında 3 yaşına basacak Rana kızı solaklık tabir edilen bu huyundan bir türlü vazgeçiremedi. Rumeli tarafından ardı ardına gelen ürkütücü haberler Selanik Merkez Kumandanı'nın bir kolağısı tarafından vurulup yaralanmasından sonra İddiaçı hareketi bastırmak için oraya gönderilen Şemsi Paşa'nın manastırda bir mülazim tarafından şehit edilmesi beklenen sonun habercisi gibiydi. Korku, telaş. Ufukta kara günlerin belirdiği bir sıra yeniden hamile kalan hanımının büyümüş karnına baktıkça insiyaki olarak 3 sene evvelki gibi karşı yakadan gelecek top sesini kolluyordu Haşim Bey. Tan yeri ağrırken bir sabah top sesi yerine haremin eşiğinde beklediği yaşam çığlığını duyduğu Ebe Hanım'ın "Oğlunuz oldu efendim, Libabe Hanım sıhhatteler" müjdesi üzerine boğaz semalarında aradığı Hüda'ya minnet borcunu bildirip kelam-ı kadimden kapak içine 3 yıl evvel yazdığı satırın altına "Süleyman Baki 23 Cemaziyyüllahir 1326 Perşembe" yani 23 Temmuz 1908 tarihini düştü. Loğusa'nın başucunda nur topunu andıran oğlunu seyrederken bu defa uzaktan Sultanahmet tarafından gelen belleğinde yer etmiş o uğursuz top sesiyle irkildi. Ne vardı gene? Ne günah işlemişti? Evlatlarına kutsuz bir talih mi öngörmüştü yaradan? Boş yere Raşit Efendi'yi aradı, arattırdı, Hacı Ağa'ya acele Üsküdar'a inmesini söyledi. Şemsi Paşa Camii imamının olan bitenden haberi vardı muhakkak. Öğle namazının sonuna varıp selam vermek üzere başını çevirdiğinde Hacı Ağa'nın Üsküdar'da muhabir gibi dolaşan Raşit Efendi'yi bulup getirdiğini fark etti. Pek de telaşlı görünmüyordu bu kez. Sessiz sakin namazının bitimini bekleyip vereceği haberi beyin tasvip edip etmeyeceğini kestiremediğinden yavan bir eda ile "Beyim, Padişah Efendimiz Kanuni Esasi'nin meriyete geçirilmesine emir buyurmuşlar. Duydunuzsa top sesi bu kararın müjdesiciymiş" diye bilgisini aktardı. Cümleye hayrola. "İyi mi kötü mü oldu bey?" diye üsteledi Maruf Berduş. "İyi ise Padişah Efendimiz neden 30 sene bekledi?" "İyi mi kötü mü olduğu birkaç aylık icraattan sonra kendini belli eder" diye kesip attı Haşim Bey. Rana'nın doğumunda kurban kesmemenin uğursuzluk getirdiğine inanmış Menekşe Bacı, kimseye danışmadan emir yukarıdan geliyormuş gibi Hacı Ağa'ya acele kurbanları kesmesini söyledi. Libabe Hanım'ın ambardakilerde istiflediği zahire Üsküdar'daki vurgunculara muhtaç olmadan tencereleri fokurdatmaya yetti. Yeni bir ışık gibi görünen meşruti yönetimle zaptiyelerden, hafiyelerden, gammazlardan kurtulma ümidi 3 yıl önce yarıda kalan ziyafeti bir şölene dönüştürdü. Velhasıl Rana'yı çirkin yüzüyle karşılayan çarkı felek Baki bebeğe gülümser gibi göründü. 2. Osmanlı'ya dirliği sanki çok görmüştü Cenab-ı Hak. Boğazın her iki yakasını şenlendiren korularda yaprak dökümünün başlamasıyla birlikte Bulgaristan eyaleti bağımsızlığını, Girit Yunanistan ile birleştiğini, Avusturya'da Bosna Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmelerine rağmen sadrazam tayinleri birbirini kovalıyor, cemaatlerin, cemiyetlerin kurulacak mecliste sandalye sayılarını artırabilme umuduyla kıyasıya çekişmeleri ver yansın gidiyordu. Nitekim kışın ayazında Padişah Hazretlerinin huzurunda Sultanahmet'teki büyük binada açılan Meclis-i Mebusa'nın 274 sandalyesinin hemen hemen yarısında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin diğer yarısında da Arap, Arnavut, Rum, Ermeni, Musevi cemaatlerinin temsilcileri yer alıyordu. İçlerinden birinin küstahça "Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım" sözü Haşim Bey'e fena dokunmuş olmalı ki bu patavatsızın sözünü ev halkına aktardığında Raşit Efendi'nin "Bundan böyle herkesin söz hakkı var, artık rahat durur, bu illet değil mi bey" sorusuna gülmekten kendini zor alıkoyup "Sürçülisan bazen doğruyu söyletir, dilerim Hüda'dan illeti millet yapa" dileğinde bulundu. Kışın karında, soğuğunda, ortalık rahatlıktan ziyade beklentiden kaynaklanan bir sükunete kavuşmasına rağmen bir cadı kazanından farksızdı yeni kurulan meclis. Azınlığı temsil eden mebuslardan her birinin her Allah'ın günü ileri geri konuşması, olduk olmadık istekleri, devlet idaresini ele geçirmiş merkezi hala Selanik'te bulunan İttihatçıları rahatsız ediyor, milliyetçi duygularını kışkırtıyor, meşruti idare için birlikte mücadele verdikleri yoldaşlarla aralarının açılmasına sebep oluyordu. İngilizlerin adamı olarak gördükleri Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'yı azil ile yerine Hüseyin Hilmi Paşa'yı tayin ettirip sert tedbirlere başvurmalarına rağmen meclisteki çekişmelerin sokağa taşmasını önleyemiyordu bir türlü. Haşim Bey dairedeyken Serbesti gazetesinde iddiaçılar aleyhi yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi Bey Galata Köprüsü üzerinde güpegündüz vuruldu. Emniyet kuvvetleri köprüyü sarmalarına, vapurlar seyri seferden alıkonmalarına rağmen katilin kimliği su yüzüne çıkmadı. Günlerden bir salı günü öğleye doğru konağa uğrayan Selahattin Efendi, düşünceli halinin sebebini soran ağabeyine, Haliç'te köprüye yakın bir yerde balık tutarken yeşil bayraklar taşıyan sarıklıların başını çektiği, askerle karışık muazzam bir kalabalığın "Padişahım çok yaşa" naraları arasında Galata'dan Eminönü tarafına geçtiğini anlattı. Ağabeyinin "Meclise mi yürüyorlar?" sorusunu "Herhalde" diye geçiştiren Selahattin Efendi, "Padişah Efendimiz iktidara bu kadar mı hasret kaldı?" diye sormaktan kendini alamadı. Sarıklısı askeri hep beraber yürüdüğüne göre böyle bir ayaklanmayı saraydan başka hiçbir kuvvetin tertipleyemeyeceği kanısındaydı genç adam. "Ne diyeceği görelim" diye başını salladı Haşim Bey. Sonucun neye varacağını soran biraderini, "Bu musibetin kime fayda sağlayacağını görmekte yarar var" diye yanıtladı. Hükümet iddiaçıların elinde, paytaht üzerine yürümeye her an hazır koca Rumeli ordusu iddiaçıların arkasında. Abdülhamit Han bunu bilemeyecek kadar zaafa mı düşmüştü? Biraderini yanına alıp ikindi namazını Şemsi Paşa Camii'nde kılmak, imamdan da bir şeyler öğrenmek ümidiyle paytona binen Haşim Bey, Üsküdar çarşısında "Şeriat isteriz" naralarıyla camiye doğru yürüyen cübbeli, sarıklı kalabalığı görünce, Koska'daki evlerine kapanmış anneyle babayı ne yapıp edip Sultantepe'ye getirmesi için biraderini iskeleye bıraktı. Konağın üst başındaki tekkede ne olup biteceği belli olmaz korkusuyla da Hacı Ağa'ya atın başını çevirip geriye eve dönmesini emretti. Tekkedeki sükunete karşın nereden peydahlandığı belirsiz bir güruh, bellerinde kasatura, ellerinde davul ile piştov, avaz avaz "Şeriat isteriz" diye tepinip duruyordu meydanın ortasında. Korkudan cumbanın içinde birbirine kenetlenmişti hane halkı. Kendi gibi namazında niyazında kusur etmeyen hemcinslerine Allah'ın az buçuk akıl ihsan etmesini dilemek üzere namaza durdu Haşim Bey. İlk rekatta meydandan gelen sese kulaklarını tıkamaya çalıştı. İkinci rekatta kapının gıcırdadığını duydu. Üçüncü rekatta seccadeden başını kaldırdığında önünde kendi gibi secdeye varmış minik ranasını gördü, şaşırdı, hopladı içi, namazı kesip kızını kucaklamak istedi, toparlandı. İster istemez yedi arş ardındaki yaradanın yerine kızına baka baka tamamladı akşamın beş rekat namazını. "Ranam, yavrum benim." Sesi yutkunduğu bir damla yaşla kısıldı. Çağrıldığını duyan Rana başını kaldırdı ve o badi badi adımlarıyla bir koşu babasının kucağına atılıp boynuna sarıldı. "Beyba bak" diyerek kucaktan inip yeniden seccadenin önüne geçti. Gözleyip öğrendiği kadar ilkin ayakta, minik elleri göğsünde, sonra dizleri üzerinde, alnını yere değdirdiği sırada nereden çıktığı belli olmayan bacı, kayalıklardan dalan kara kartal hızıyla kızı kaptığı gibi homurdana homurdana anasına götürdü. "Hanım, hanım, senin kızını ecinliler okutur. Beyin namazını da haram etti gitti." "Ne var, ne oldu bacı?" "Boyuna bakmadan namaz kılmaya kalk sen. Bir kenarda dursa neyse." "Hayır efendim, sen git bey ile kıblenin arasında yat kalk. Melaikeyi kaçır." Gözlerini devire devire ağlamaklı kıza bakıp, "Sol elini beline bağla bu kızın hanım. İblis oraya yer etmiş." Rana sol elinin baş parmağı ağzında, babası gibi hareket etmekle ne hata işlediğini soran gözlerini bir bacıya, bir anasına çevirdiyse de ne o Dudu'nun öfkesinden ne de erzaklarla haşır neşir anasının aldırmazlığından bir sonuç çıkarabildi. Parmağını eme eme küçücük beyninde bin bir soru oyuncaklarının yanına vardı. Başında püsküllü fesi bulunan irice bir bebeğin ardına çiçekten kanatları olan küçük bir kızı sakladı. Önüne siyahi, şişman bir Dudu'yu dikti. Bir süre baka kaldı bu manidar üçlüye. Sonra bir satranç oyuncusu gibi siyahi şişmanı küçük kıza doğru iteledi. Fesli bebek gelip arabın önünü kesti. Siyahiden bir hamle, fesleden önleme ve anasının sesi. Rana, hadi gel kızım, sütlaç var bak. Kaçmasın. Libabe Hanım için kızının sağlığı her şeyden önceydi. Kaşığı sağ eline bir tutturabilse. 3 gün süreyle Haşim Bey Koska'dan gelmesi gereken ebeveynlerini bekledi. Hacı Ağa, eşraf intibağı yaratmamak, herhangi bir husumete yol açmamak için Python'u evde bırakıp yaya olarak her gün Üsküdar'a iniyor, Boğazın iki yakası arasında gidip gelebilen kayıkçılardan, balıkçılardan havadis toplamaya çalışıyordu. Öğrenebildiği kadarıyla Rumeli yakası zebanilerin elinde inim inim inliyor, her gün, her saat işlenen cinayetlerin korkusuyla kimse evinden dışarı adım atmaya cesaret edemiyordu. Kimdi, neyin nesiydi, ne isterdi bu sarıklı silahlı avane? 3. günün akşamı konağın önünde bir araba durdu. Beklemenin vermiş olduğu heyecanla dışarı uğrayan ev halkı, Selahattin Efendi'yi, babası Nasır Bey'i, anası Fatma Hanım'ı, bir de nereden peydah olduysa günlerden beri ortada görünmeyen Raşit Efendi'yi bağrına bastı. Hicaz'dan dönen hacılar gibi dördünün de benzi uçuk, üst baş toz içinde perişan denecek bir halleri vardı. Kolay değil. Sabahın kör kandilinde Koska'dan tabana kuvvet Cibali'ye, Cibali'den bir peremeyle Kasımpaşa'ya, oradan bir yük arabasıyla Tatavla üzerinden Ortaköy'e, Ortaköy'den buldukları bir kayıkla Kuzguncu'ya, Kuzguncuk'tan da gene bir arabayla Sultantepe'ye varabilmek yaşlıca insanlar için meşakkatli bir yolculuk olmuştu. Sultanahmet Galata Taksim taraflarından geçmeyi ancak basireti bağlanmış kişiler deneyebilirdi. Haremle selamlık arasında mabeyin tabir edilen oda dedeyle nineye hasrolundu. Masada yemek yemeye alışık olmadıklarından selamlığa taşınan sinilerin önünde bağdaş kurarak böylesi bir müstesna günde ev halkı kadın erkek demeyip hüdaya şükürler ile açlığını susuzluğunu giderdi. Sıra kahveye geldiğinde mangalın başına geçip cezvelerle uğraşmaya başlayan Raşit Efendi'ye ''Ayol Raşit Efendi, kusura bakma, hani karapatak gibi derler, nasıl oldu da ucun Koska'dan çıktı?'' diye takıldı Libabe Hanım. Bey varken hanıma hitap etmek saygısızlık olurdu. ''Koska aklıma gelmeseydi halim ne olurdu bey?'' diye yakındı Raşit Efendi. ''Aramadım etmedim bu mahşer günlerini. Vapura binmek üzere köprüye geldiğimde bir vaveyladır koptu. Padişahı, şeriatı, bağıranı, çağıranı, kimi elinde alem, kimi elinde pala, kaç kaçamazsın, durduramazsın, kaldım ortalarında ya Rab. Köprünün üzerinde ne bulduysa sürükleyip götürdü bu azgın insan seli. Atamadın mı bir kenara kendini?'' diye soran Hacı Ağa'ya. ''Yüzmem yok, bilirsin ha. Kaçanın da duranın da ömrünün sonu geldi. Ne paşası ne hamalı kaldı. Yol üstünde bulunup da güruha katılmayan bu dünyayı terk etti. Bağırdıkça hırslanan, hırslandıkça köpüren, köpürdükçe saldıran bu gözü dönmüş güruh. Meclise mi yürüyordu? Meclis nerede bilmem ki bey. Yeni camiyi geçip yokuşa sardık da üçlerinden üçü beşi ellerinde sopalar matbaaya benzeyen bir dükkana saldılar. Fırsat bu fırsat, padişahım çok yaşa diye ben de daldım içeri. Kırdılar, döktüler, ellerine geçeni sokağa fırlattılar. Çekip gittiklerinde harabeye dönmüş oracıkta cennette sandım kendimi. O korkulu anları yeniden yaşıyormuş gibi bir an duraladı, düşündü, ne çare dercesine başını sallayıp, saatler boyu ardı arkası kesilmedi bu cellat ordusunun. İkindiye doğru seyirttim. Nereye gideyim bey? Fincancılar yokuşunun ara sokaklarından saklana, gizlene, koskaya, pederinizin evine attım kendimi. Mekanınız cennet ola diye gözleri dolu dolu kahve kabarırken cezvenin sapına sarıldı Raşit Efendi. Günler boyu doğru dürüst bir bilgi edinilemedi. Herkes kendi gönlüne göre bir rivayet uyduruyor. Böylesi gaddar bir ayaklanmanın sorumlusu olarak kimi sultanı, kimi softaları, kimi yüz bulmuş azınlıkları görüyor, kimi de ittihatçıları hedef almış havasında tepki yaratacak bu hareketin padişahı toptan saf dışı bırakmak gayesiyle bizzat ittihatçılar tarafından düzenlendiğini ileri sürüyordu. Raşit Efendi at cambazlarından iki nazırın katledildiğini, Hacı Ağa, Mihrimah Camii imamından sadrazamın değiştiğini, Selahattin Efendi de Şemsi Paşa Camii imamından pek bilemediği Selanik'te mi, Edirne'de mi bulunan hareket ordusu adı verilen bir ordunun İstanbul'a doğru yürüdüğünü öğrenince, iaşe temini derdinde un, peksimet, kahve, şeker, tuz ne buldularsa paket paket, çuval çuval Libabe Hanım'a teslim etmeyi vazife edindiler. Olaydan iki haftaya yakın bir zaman sonra Selahattin Efendi Üsküdar'a indiğinde şirketi hayriye vapurunun iskeleye yanaştığını gördü. Pür heyecan bilet bile almadan vapura atladığı gibi kaptanın yanına vardı. Hayrola kaptan, nasıl? Geçmiş olsun diye kesti kaptan. Sağ ola Mahmut Paşa. Eldiyardan gelmesiyle bu avanenin işini bitirmesi bir oldu. Taşkışla'daki askerler biraz direndi ama onların hesabı da çok geçmeden görüldü. Padişah Hazretleri? Hazret mazret kalmadı hemşerim. Örfi idare var şimdi. Hürriyet de yakında gelir inşallah diyen kaptan boğazın akıntısına karşı gemisine yol verdi. Ertesi sabah Üsküdar'a ilk yanaşan vapurdan çıkmasıyla kapışılan gazetelerin başlıklarına kimse inanamıyordu. Padişahı tahtından indirmişler, sürmüşler, daha da neler. Hemen hemen iki neslin ölümsüz sandığı her şeye kadir Osmanlı padişahı, İslam'ın halifesi Abdülhamid Han Hazretleri haledilmiş, sürgüne yollanmıştı. Sabah ezanından beri iskelede bekleyen Selahattin Efendi, İstibdadın sonu, müstebitin halli, yaşasın hürriyet başlıklı makaleleri okuya okuya Sultantepe'ye vardı. Ne olacağı belliydi. Görünen köye kılavuz gerek mi yenge? Diyerek gazetenin birini yengesine, diğerini ağabeyine uzattı. Ne olacak şimdi diye soran hanımına cevaben, olan olmuş, hayırlısı diye kestirip attı Haşim Bey.